Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 92.
Ertesi gün ve daha ertesi gün soyluların parasal durumlarıyla kız liseleri üzerinde tartışmalar yapıldı. Sergey Ivanoviç'in söylediğine göre bunların pek önemi yoktu. Kişisel işleriyle ilgilenen Levin tartışmaları izleyemedi. Dördüncü gün saymanlık sorununa geçildi. Eski ve yeni parti arasında kavga çıktı. Hesapları kontrol etmekle görevli olan komisyon meclise bütün hesapların tamam olduğunu bildirdi. Eyalet Soylular Başkanı güveni için meclise teşekkür ederken gözlerinden yaşlar boşandı. Soylular onu gürültüyle karşılayıp elini sıktılar. Ama o sırada Sergey Ivanoviç'in grubundan birisi söz konusu hesapların hiç denetlenmediğini, hesapları denetlemenin Soylular Başkanı'na yapılacak bir hakaret olarak görüldüğünü, söylendiğini duyduğunu belirtti. Komisyon üyelerinden biri tedbirsizlik etmiş, olayın doğru olduğunu ağzından kaçırıvermişti. Ufak tefek, genç görünüşlü ama sivri dilli bir bey, Soylular Başkanı'nın hesapları ortaya koymayı, herhalde bir görev bileceğini ama komisyon üyelerinin gösterdikleri gereksiz inceliğin onu bu zevkten yoksun bıraktığını, üyelerin hesapların kontrol edilmesi gerektiğine inanmadıklarını söyledi hemen. Komisyon üyeleri raporlarını geri çektiler. Bu arada Sergey Ivanoviç, komisyonun hesapları kabul ettiğini ya da etmediğini bildirmesi gerektiğini mantıklı bir şekilde kanıtlamaya başladı. Bu seçeneği uzun uzun açıkladı. Karşı partiden bir konuşmacı Sergey Ivanoviç'e yanıt verdi. Sonra Svijavski söz aldı. Sonunda sıra sivri dilli beye geldi. Konuşmalar hiçbir sonuç vermeden ard arda uzayıp gitti. Levin tartışmanın bu kadar uzamasına çok şaşırmıştı. Ağabeyine herhangi bir savurganlıktan mı kuşkulandığını sorduğunda Sergey Ivanoviç'in verdiği yanıt da aynı şekilde onu şaşırttı. Yok, hayır, çok dürüst bir insandır o. Ama soyluların işleri böyle babalarından gördükleri yöntemle yönetmelerine bir son vermek gerekir artık. İlçe başkanlığının seçimi 5. gün yapıldı. Birkaç ilçe başkanının seçiminde fırtına koptu. Selezniyev ilçesi ilk turda Svijavski oy birliği de yeniden seçildi. Aynı gün Svijavski büyük bir şölen verdi. Eyalet Soylular Başkanı'nın seçimi ancak 6. gün yapılabildi. Değişik üniformaları içindeki soylular büyük ve küçük salonları tıklım tıklım dolduruyordu. Pek çoğu o gün gelecekti. Kimisi Kırım'dan, kimisi Petersburg'dan, hatta kimisi yurt dışından gelmişti. Birbirini uzun zamandır görmemiş arkadaşlar salonlarda, tribünlerde karşılaşıyorlardı. İmparatorun portresinin altında tartışmalar birbirini izliyordu. Salonlarda soylular şimdiden gruplara ayrılmışlardı. Birbirlerine kuşkulu ve düşmanca bakışlarından, yabancılar yaklaşırken ara verdikleri konuşmalarından, kimilerinin fısıltıyla konuşarak koridorlara çekilmelerinden, her bir grubun diğerinden gizlediği bazı sırları olduğu anlaşılıyordu. Dıştan bakıldığında soylular iki gruba ayrılmışlardı. Eskiler ve yeniler. Eskilerin içinde yalnızca modası geçmiş yukarıdan aşağı düğmeli üniformalar giymiş, şapkası koltuğunun altında olan soylular vardı. İçlerinden birkaçı denizci, süvari ya da piyade üniforması giymişti. Bu yaşlı soyluların modası geçmiş üniformaları, onları giyenler büyüyüp gelişmişler gibi kısa ve dar geliyor, omuzları çekiyordu. Yenilerse tersine, düğmesiz, beli uzun, omuzları geniş, beyaz yelekli soylu giysileri ya da kara yakalı, Adalet Bakanlığı'nın amblemi olan defne yaprağı işli üniformalar giymişlerdi. Kalabalığın içinde tek tük görülen saray üniformaları gençlere aitti. Ancak genç ve yaşlı ayrımı parti ayrımına uymuyordu. Lenin'in de fark ettiği gibi birkaç genç eski partidendi. Tersine çok yaşlı bazı soylular da Svijavski ile fısıldaşıyor, yeni düşüncelerin en ateşli savunucuları gibi görünüyorlardı. Lenin sigara içilen ve bir büfe kurulmuş olan salonda oturuyordu. Arkadaşlarının katıldığı gruptaki konuşmaları izlemeye, söylenenleri anlamaya çalışıyordu. Sergey Ivanoviç topluluğun odak merkeziydi. Şu anda Svijavski ile birlikte başka ilçenin soylular başkanı ve onların partisinden olan Hiyushtov'u dinliyordu. Hiyushtov ilçesi adına Smetkov'dan adaylığını koymasını rica etmek istemiyor ama Svijavski onu bunu yapmaya razı etmek için çalışıyordu. Sergey Ivanoviç de Svijavski'nin tasarılarını destekliyordu. Lenin düşürmek istedikleri karşı partinin soylular başkanından adaylığını koymasını istememelerinin nedenini bir türlü anlayamıyordu. Mavi'nci üniforması içindeki Stepan Arkadyevich bir şeyler yemişti. Kokulu patiska mendiliyle ağzını silerek gruba yaklaştı. Svijalski'yi dinleyip hak verdikten sonra favorilerini okşayarak "Menzileniyoruz Sergey Ivanoviç" dedi. "Bir ilçe yeter. Hem Svijalski'nin adı muhalefeti belirtir" dedi. Levin dışında tümü bu sözlerin anlamını kavradı. Stefan Levin'in koluna girerek "Kostya, zevk alıyor gibi görünüyorsun sen de" dedi. Levin zevk almayı isterdi ama ne yazık ki söz konusu olan şeyi anlamıyordu. Birkaç adım uzaklaştıktan sonra Stefan Arkadyeviç'e muhalefetin soylular başkanından adaylığını koymasını isteyen ilçe başkanlarını gördükçe şaşırdığını söyledi. "Ostantitasimplikitas" dedi Stefan Arkadyeviç. Sonra birkaç sözcükle dönen dolapları Levin'e anlattı. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bütün ilçe başkanları il soylular başkanından adaylığını koymasını isteseydiler il başkanı oy birliğiyle yine seçilirdi. Oysa şimdi buna engel olmak gerekiyordu. Şu anda 8 ilçe il başkanından adaylığını koymasını istemişti. Eğer 2 ilçe istemezse Snetkov geri çekilebilirdi. O zaman eski parti kendi içinden bir başka aday ortaya çıkarırdı ki bu da karşı partinin planlarını suya düşürürdü. Levin sözlerini birazını anlamıştı. Birkaç soru daha sormak istiyordu. Ama büyük salondan gelen gürültüler bunu engelledi. Ne olmuş, kim vekillik mi, kime, neden kabul etmiyorlar, Flerov'u kabul etmiyorlar, ne mahkemeye verilmesini çıkar bundan. O zaman kimse kabul edilmez, alçaklık bu, yasa böyle, Levin dört bir yandan duyduğu gürültüler bunlardı. Sanki bir şey kaçırmaktan korkuyormuş gibi koşturan ötekilerle birlikte büyük sonuna yöneldiği kalabalığın itip kalkmasıyla İl Soylular Başkanı Svijalski ve öteki başkanların ateşli ateşli tartışmakta oldukları kürsünün yanına kadar geldi. Levin oldukça uzaktaydı. Yanında duran hırıldayarak zorla soluk alan bu soylu ve kalın ayakkabıları gıcırdayan başka bir yüzünden duyamıyordu. İl Soylular Başkanı'nın yumuşak sesini, sonra da sivri dilli soylunun ince sesini ve Svijalski'nin sesini zorla duyabiliyordu. Anlayabildiği kadarıyla üç adam, yasanın bir maddesi ve hakkında konuşturma açılan kişi sözlerinin anlamı üzerinde tartışıyorlardı. Kürsüye yaklaşan Sergey Ivanoviç'e yol açmak için kalabalık yana çekildi. Sergey Ivanoviç, sivri dilli beyin konuşması sona erince yanıt olarak yasanın o maddesinin okunmasının daha iyi olacağını söyledi ve yazmandan o maddeyi bulmasını rica etti. Maddede bir anlaşmazlık olduğunda oya başvurulması gerektiği söyleniyordu. Sergey Ivanoviç maddeyi okudu, yorumlamaya başladı. Ama birden uzun boylu, şişman, kambur, bıyıkları boyalı, dar yakalı, üniformasının içinde boğulacakmış gibi duran bir toprak sahibi onun sözünü kesti. Kürsüye yaklaştı ve yüzüyle vurarak yüksek sesle bağırdı. "Oylayalım, oylansın. Bu kadar gevezelik yeter, oylayalım." Aynı anda sesler duyuldu. Yüzüklü soylu iyice heyecanlanarak daha yüksek sesle bağırmaya başladı ama ne dediği anlaşılmıyordu. Sergey Ivanoviç ile aynı düşüncedeydi. Yalnızca onu ve partisine duyduğu düşmanlık yüzünden sözünü kesiyordu. Bu düşmanlık muhalefet partisini de geçti ve daha büyük bir önlemle de olsa karşılık vermeye başladı. Uyutular yükseldi. Sonunda öylesine rahatsız edici bir duruma geldi ki soylular başkanı salonu sessizliğe davet etmek zorunda kaldı. "Oylayalım, oylayalım. Her gerçek soylu bunu anlayacaktır. Kanımızı akıtacağız. İmparatorun güveni. Konu bu değil, izin verin, alçaklık bu," diye bağırıyordu öfkeli ve sinirli sesler. Yüzlerle davranışlar sözlerden daha heyecanlı, daha saldırgandı. Zaptedilmez bir kinini kusuyordu. Levin ne olduğunu hiç anlamıyor, Flerov'un durumunun oylanıp oylanmayacağı sorunu görüşülürken bu kadar heyecan duyulmasına şaşıp kalıyordu. Daha sonra Sergey Ivanoviç'in açıkladığı gibi bu halka daha iyi hizmet etmek için soylular başkanının devrilmesi gerektiğini, bu yüzden de çoğunluğun oyunu elde etmek için de Flerov'un oy halkının kabul edilmesi, yasa maddesinin yorumlanması gerektiğini unutuyordu. Sergey Ivanoviç, bir tek oy bile bütün sorunu çözümleyebilir, halkın iyiliği amaçlanıyorsa ciddi ve kararlı olmak gerekir, diye sözünü bitirdi. Ama Levin şunu unutuyordu. Saygı duyduğu dürüst insanların böylesine büyük bir kinle öfkeye kapıldıklarını görmek ona acı veriyordu. Bu tatsız duyguyu aklından çıkarmak için tartışmanın sonunu beklemeden Rüzel'in çevresinde uşaklardan başka kimsenin bulunmadığı küçük salona geçti. Kapkacağı kurulayıp yerleştirmekle uğraşan uşakların dikkatli ve canlı yüzlerini görünce havası pis bir yerden temiz havaya çıkmış gibi bir ferahlama duyuverdi. Uşaklara keyifle bakarak bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Favorileri ağarmış yaşlı bir uşağın onu alaya alan gençleri küçümsediğini gizlemeden onlara peçeteleri nasıl katlamaları gerektiğini öğretmesini beğeniyordu. Lenin uşağa bir şey söylemek üzereyken eyaletteki bütün soyluların isimlerini ve babalarının isimlerini bilen ufak tefek yaşlı, vasilik işleriyle ilgilenen yazmanın onu çağırdığını duydu. Konstantin Dimitriç, gelin. Ağabeyiniz sizi arıyor, bir önerge oylanıyor. Lenin salona girdi, ona beyaz bir top verdiler. Ağabeyini izleyerek yanında Svizaski'nin durduğu masaya yaklaştı. Svizaski tepeden bakan alaylı tavrıyla sakalını avuçluyor, burun deliklerinin altına götürüyordu. Sergey Ivanoviç elini oy sandığına daldırdı, topunu bıraktı ve yerini Levin'e bırakarak yana geçti. Levin sandığa yaklaştı. Topu nereye koyacağını Sergey Ivanoviç'e sordu. Konuşmalar arasında duyulmayacağını umarak soruyu alçak sesle sormuştu. Ama tam o anda konuşmalar kesildi ve bu yersiz soru duyuldu. Sergey Ivanoviç kaşlarını çattı ciddi bir sesle. Herkes bildiği gibi yapıyor dedi. Orada bulunanların çoğu gülümsüyordu. Levin kızardı. Elini aceleyle halının altına soktu. Sağ elinde tuttuğu için topunu sağa koydu. Ama hemen halının üstüne koyduğu sol elini sokması gerektiğini anımsadı ama çok geç kalmıştı. Daha da utanarak en arka sıralara doğru çekilip gözlerden uzaklaştı. Yazman R harflerini söylemeden 126 kabul 98 red diye okudu. Ardından gülüşmeler duyuldu. Oy sandığının içinden bir düğmeyle iki fındık çıkmıştı. Soylu'nun oy vermesi kabul edilmişti ve yeniler zafer kazanmışlardı. Ne var ki eski parti kendini yenilmiş saymıyordu. Lenin, Snetkov'a ortaya çıkmasını söylendiğini duydu ve Soylular kalabalığının bir şey okuyan Soylular Başkanı'nın çevresine toplandığını gördü. Lenin de yaklaştı. Snetkov sorulara yanıt vererek buna layık olmasalar bile soruların ona karşı gösterdikleri dostluk ve güvenden söz ediyordu. Çünkü onun tek övünç kaynağı yaşamından 12 yılını verdiği sorular başkanlığı sırasındaki başarılarıydı. Pek çok kez şunları söyledi. Gücüm yettiğince bağlı ve dürüst bir şekilde hizmet ettim. İlginize teşekkür ederim. Sonra birden gözyaşları konuşmasını engelledi ve salondan çıktı. Bu gözyaşlarının nedeni ona edilen küfür sorulara duyduğu bağlılık ya da çevresindeki düşmanlar olamaz mıydı? Onun oyuncağını soruların büyük çoğunluğuna da bulaşmıştı. Lenin de Snetkov'a karşı sevgi hissettiği içindi. Lenin kapıda sorular başkanıyla karşılaştı. Özür dilerim, rica ederim, beni bağışlayın, dedi Snetkov. Onu yabancı sandı ama Lenin'i tanıyınca sıkılgan sıkılgan gülümsedi. Lenin'e bir adam bir şey söylemek istiyormuş ama heyecandan konuşamıyormuş gibi geldi. Snetkov'un yüzündeki anlam, madalyalarla süslü üniforması ve şeritli beyaz pantolonuyla sorular başkanının ona doğru yaklaşırkenki tavrı, Lenin'e kendisini tehlikede hisseden ve izlenen bir hayvanı anımsattı. Svetkov'un yüzündeki anlam Levin'in içine iyice işlemişti. Ama daha bir gün önce vasilik işleri için onun evine gitmiş ve onu dürüst aile babası haliyle görmüştü. Modası geçmiş eşyalarla döşenmiş büyük ev, sahip değiştirmeyen eski kölelerden oldukları açıkça görülen bakımsız, kibarlıktan anlamayan ama saygılı yaşlı uşakları, kızından olan küçük torunu okşayan, Türk modeli bir şal ve dantelli bir başlık takmış, saf, şişman karısı, lisenin 6. sınıfında okuyan, okuldan gelince babasının kocaman elini öpen yakışıklı oğlu, ev sahibinin tatlı sözleri ve ilginç hareketleri, Levin'in aklına gelen bütün bunlar, elinde olmadan onda saygı ve acıma duygusu uyandırıyordu. Şu anda yaşlı adam kendisine zavallı ve acınacak bir halde görünüyor, ona birkaç tatlı söz söylemek istiyordu. Umarım başkanımız olarak kalırsınız dedi. Snetkov çevresine ürkek ürkek bakarak bundan kuşkuluyum diye yanıt verdi. Yaşlı ve yorgunum artık. Benden daha genç ve layık olanlar alsın yerimi. Soylular başkanı yandaki bir kapıdan geçip gitti. En gösterişli an gelmişti. Seçimler yapılacaktı. İki rakip partinin başkanları parmaklarıyla sayacakları beyaz ve kara bilgelere bel bağlıyorlardı. Filarov'un durumuyla ilgili tartışma, Filarov'un oylarını yeni partiye kazandırmakla kalmamış, ona zaman da kazandırmıştı. Öyle ki eski partinin çevirdiği dolaplarla oylama dışında bıraktığını sandığı üç soyda da yeni partiye geçmişti. Şaraba karşı dayanıklı olmayan ikisini Snetkov yanlıları sarhoş etmişti. Üçüncünün bir üniforması çalınmıştı. Bu durumları öğrenen yeni parti, Filarov'un durumu tartışılırken içlerinden birini yollayıp soyduğu için bir üniforma getirtmişti. Ayrıca da sarhoşlardan birini de oturuma taşımışlardı. Bu işte görevli toprak sahibi Sinjaski'ye doğru gelerek, "Sarhoşlardan birini getirdim. Başından su döküp bayılttım onu," dedi. "Durumu pek kötü sayılmaz. İşler düzelecek." Sinjaski başını sallayarak, "Düşmez mi?" diye sordu. "Hayır, dengesi yerinde ama ne olursa olsun bir yudum bile içmemeli. Kilerciye durumu anlattım." Büfenin bulunduğu uzun ve dar salon tıklım tıklımdı. Heyecan gittikçe artıyor, bütün yüzlerde endişe okunuyordu. Herkesten daha endişeli olanlarsa tüm ayrıntıları iyi bilen ve tüm bilgilerin hesabını tutan parti başkanlarıydı.
Ayrım sonu.